Ayrım 10.
Ama o, Debbie Deere'ni üdebanın dışına çıkmayı, yani yazarlık geleneğini karşısına almayı göze alarak ön söz yazmayacaktır. Geleneğin zorbalığını okuruna daha iyi sergileyebilmek için, bir sonraki paragrafında ağır bir 17. yüzyıl Osmanlıca üslup parodisi yapar. Bu ve buna benzer geleneğe bağlılıkların abesliğini göstermeye çalışır. Gelenek konusunda böylece içini döktükten sonra artık öyküsüne başlamaya hazırdır. Ama başlamaz. Onun yerine okura ulaşmaya çalışır. Güzellik konusunda soru-yanıt yöntemiyle ilerleyerek güzelliğin görece bir kavram olduğunu ve bakana göre değiştiğini kanıtladıktan sonra içi hala rahat değildir. Bir tek ikna olmamış okur kalmamalıdır. Ha, sen şimdi diyeceksin ki ey muharrir, galiba sen kendin çirkin bir adamsın da seni karılar sevip sevmeyeceklerini bildiğinden bu suretle tevilata kalkışıyorsun. Hatta öteden beri hüsn aleyhinde bulunmaklığın dahi mutlaka bundan neşet eder. 62. Ama kurnaz okur yazarın yalnızca çirkin olduğunu değil, aynı zamanda kıskanç olduğunu da varsayabilir. Bu meselelerde benim çirkin bir adam olduğumu farz ettiğin gibi, kıskanç bir adam olduğumu da farz ediyor musun? Muharrir pek kıskanç bir adam olmalıdır ki, karısını kıskanacağı için güzel olmasını tehlikeli buluyor da ondan çirkin olmasını tercih ediyor, diyor musun? 63. Yalnızca okurla her türlü tartışmaya girmekle kalmaz, hayali okurlarını birbirleriyle de tartıştırır. Ya karı neymiş? Ha, karı ne olduğunu mu soruyorsun? Bunu henüz bana sorma. Yine karı ne olduğunu bilmek davasında bulunan erkeklere sor. Hem de demincek sorduğumuza sorma. 18. Okuruyla bu içli dışlılığı o dereceye vardırır ki, onların okurken göstermeleri muhtemel tepkilere de laf yetiştirir. Ne o? Burasını pek dikkatli okuyorsun. Galiba biraz hoşuna gitti. Vaka hoşuna gidecek bir bahistir. Lakin sabret, dahası var. 16. Vay, rengin sapsarı oldu ha? Vay, şaştın mı? Vay, yılışık yılışık sırıtıyorsun. 39. Okurun sabrını taşırdığına hükmedince uzlaşmacı bir tonla devam eder. Darılma birader, darılma. Ciddi söyleşmiyoruz ki darılasın. Şaka ediyoruz, şaka. 17. Ama bazen de azarlamaktan geri durmaz. Ama sen acelenden öyle çoktan dinlediğin lakırdılardan hiçbirisinin hükmüne dikkat etmiyorsun ki. 34. Ve her zaman olumlu yanıt ister. Öyle değil mi birader? Vallahi öyledir Muharrir Efendi. 35. Anlaşma, ortak bir yargıya varma ihtiyaç ya da arzusu, Ahmet Mithat Efendi'nin kurduğu diyaloğu, Baktinyen diyalojiden hep bir adım geride tutar. Çünkü Ahmet Mithat Efendi'nin amacı öğretici, eğitici, birleştirici, yol gösterici olmaktır. Dil onun için bir anlaşma aracıdır. Dilin iletişim gücünden de temsil gücünden de kuşkusu yoktur. Son derece açık fikirlilikle sürdürdüğü diyaloğunu, son sözün söylenemediği ya da söylenemeyeceği değil, söylendiği noktada bitirir. Bu arada kitabın sonuna da gelmiştir. Ama hala öyküsünü anlatmamıştır. Ve kitap birdenbire başladığı gibi bitiverir. İşte Mah Cemal Hanım'la Cemal Efendi dahi birbirini sevmişler ve kemali muhabbetle ömür sürüp gitmişlerdir. Onlar ermiş muratlarına, biz de çıkalım kerevetlerine. Okurun, canım bu nasıl masal? Mahiyeti bir varmış bir yokmuş, bir karıyla bir koca var imiş, çirkin imişler ama birbirlerini sevmişler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetlerine'den ibaret kalan itirazını ise şöyle yanıtlar. Ya sana bir değirmencinin bir kara kedisini söylemiş olsaydım ne yapacaktın? Yine dua et, ekser sayfelerinde ağzının suyunu akıtacak bir karı koca masalı söyledim. 75. Masalla alay eden bu çok ilginç masalda Ahmet Mithat Efendi'nin anlatmadığı masalın anlamı nedir? Yukarıda söz ettiğim gibi, Freudcu ve Lacancı psikolojik kuramlarına göre bu tür eksik ya da yitik metinler, doyurulamayacak anlatı dürtüsünün açık uçlu metonimileridir. Ama burada ben, metin içinde varlığını sezdiren, sürekli göndermelerle izi sürülen, fakat kendileri yitik, eksik ya da hiç yazılmamış metinleri, Freud ve Lacan yorumlarının ötesinde anlatı arayışları olarak değerlendirecek ve doğrudan doğruya mimesisle, yani temsille ilgili olduklarını savunacağım. Ahmet Mithat Efendi'nin Masalsız Karı Koca masalına da böyle bir bitmemiş eğretileme olarak bakılmalıdır. Ahmet Mithat Efendi, anlatmadığı bu masalla okurunun öykülere duyduğu arzuyu kışkırtırken, kendi yazma arzusuyla okuma arzusunun birleştiği noktayı aramaktadır. Dahası anlatacağı öykülerin anlatı biçimini, başka bir deyişle anlatı türünü aramaktadır. Buna bir ilk adım olarak bir yok anlatının yarattığı boşlukta, daha önceki anlatıların geleneklerini yıkar, kendini yeni bir anlatının kurucusu ilan eder. Aynen Cervantes'in yaptığı gibi. Ama gelenekten tümüyle kurtulmak mümkün olmadığına, yitik metnin boşluğundan gerçek bir ilk çıkamayacağına göre, daha uzlaşmacı ve daha gerçekçi ikinci adımı atar. Bu adım, eski ile yeninin karıştığı melez anlatılara doğru atılan adımdır. Çengi böyle bir adımın ürünüdür. Ahmet Mithat Efendi'nin Çengi'si 1877 yılında basıldı. Gerçeğe yakınlık ve eğiticiliği roman sanatının en vazgeçilmez unsurları sayan Ahmet Mithat Efendi, Çengi'yi okuruna Cervantes'in başyapıtı Don Quixote'nin bir uyarlaması olarak sunar. Ona göre şövalyelik geleneğine yaslanan Don Quixote'nin bu geleneğe yabancı Türk okuru için fazla bir tadı ya da anlamı olamaz. Onun için çevirmeyi değil uyarlamayı seçmiştir. Serlevhamızda İstanbul'da Don Kişot kaydını görerek bu zat-ı garabet simatı İstanbul'a getireceğimiz itikad edilmesin. Eğer karilerimiz Don Kişot hikayesinden Avrupa halkının aldığı kadar lezzet alabileceğini itikad etseydik, Don Kişot'u İstanbul'a getirmek değil, belki Cervantes'in hikayesini baştan başa tercüme eder idik. Lakin bu hikayenin hakkıyla ve layıkıyla zevkini çıkarmak, Avrupa'da ezmine-i mutavassıta adat ve etvarını ve bahusus şövalyeler tarihiyle bir de bunlara isnat edilen hikayat-ı garibeyi bilmeye mütevakkıf olduğundan ve bunlar bilinmedikçe Don Kişot hikayesinin bir zevki çıkmayacağından tercüme külfetini ihtiyara mecburiyet görülemez. Dipnot: Ahmet Mithat Efendi, Çengi, İstanbul 1877, sayfa 3. Kullandığım metin Rıza Filizok'un tez çalışması olan ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan basılmamış Latin harfleri versiyonudur. Çengi'yi incelediğimizde göreceğimiz gibi Ahmet Mithat Efendi için Don Quixote'nin çekiciliği parodi yazınına olanak tanımasındadır. Cervantes, Don Quixote'de nasıl şövalye romanlarıyla alay etmek amacıyla onların parodisini yapmışsa, Ahmet Mithat Efendi de bir Don Quixote uyarlaması olarak başladığı Çengi'de, gerçeklikten uzak gördüğü geleneksel edebiyatı parodi yoluyla hicvedecektir. Bu hicivden en çok nasibini alacak metinler de Muhayyelat-ı Aziz Efendi, Hamzaname, Ebu Ali Sina gibi hep sihir ve ilmi simya ve cin ve peri hikayatı garibesini mübeyyin şeylerdir. 6. Don Quixote'nin parodi boyutunun Ahmet Mithat Efendi'ye en çekici gelen özelliği olması birkaç bakımdan beklenir bir şeydir. Metinlerinin eğlendirici olması kadar aydınlatıcı olmasını da amaç edinmiş bu üretken yazar için roman sanatı demek, gerçeğe uygun öyküleri bütün yazın türlerinden, bununla da kalmayıp bütün güncel söylemlerden yararlanarak anlatmak demekti. Şöyle de diyebiliriz. Ahmet Mithat Efendi romanın kuramını yapmadan uyguluyordu. Dolayısıyla onun romanlarında Türk tiyatro geleneğinin temsil tekniklerini, halk hikayelerinin motiflerini, gazetecilik üslubunu, yer yer masal, yer yer ibret öyküleri izleklerini ve giderek o çok sevdiği Fransız romanlarının konu ve tiplemelerini, özellikle de Alexandre Dumas Perrin'kileri bulmak mümkündü. Romanlarını iyilerin ödüllendirilmesi, yanlış yolda olanların ıslah edilmesiyle bitiren, genelde mutlu sonla kurgulayan Ahmet Mithat Efendi, kuşkusuz ki bir tragedya yazarı değildi. Çağının geçirdiği kültürel dönüşümün sonucu olarak gördüğü ahlaki bocalamanın çareleri onun kafasında hazırdı. Romanlarını bu çareleri örneklendirmek üzere yazdı. En çok kullandığı izlek, Tanzimat romanının en yaygın izleyi, baştan çıkmış müsrif oğulların düştükleri kötü yolda kendilerini mahvetmeleri ve baba evini de yıkmaları izleyiydi. Bu konu Türk halk hikayelerinde de sık rastlanan bir konuydu ve Tanzimat romancılarının elinde hem yeni bir işlevsellik hem de yeni bir anlam kazanmıştı. Dipnot: Bakınız Parla, Babalar ve Oğullar, sayfa 65'ten 86'ya. Çengi dört kitaptan oluşur. İstanbul'da bir Don Kişot başlığını taşıyan birinci kitapta, Don Kişot karakterinin bir uyarlaması olan Daniş Celebi'nin öyküsü anlatılır. Daniş Celebi, öncelikle annesi Efsuncu Saliha Molla'nın yanlış terbiyesinin, ikinci olarak da okuduğu kötü edebiyatın kurbanı yarı meczup bir delikanlıdır. Evi bir sihir ve efsun pazarı ve cin ve peri karargahı olan Saliha Molla, geçimini de bu yolla sağladığı için biraz da reklam olsun diye oğlunu cin ve peri masallarıyla büyütür. Bunlar Muhayyelat-ı Aziz Efendi gibi fantastik türe ait yapıtları okumasıyla da desteklenince ortaya aklını doğaüstü öykülerle bozmuş, hatta bu yüzden evden çıkmayı bile reddeden 20 yaşında büyümemiş bir çocuk çıkar. Daniş Celebi'nin kendisine olan patolojik bağımlılığından bıkan Saliha Molla, oğlunu evden çıkarabilmek için ona Sultan Süleyman mührüdür diye bir tılsım verir. Bu tılsım sayesinde Daniş Celebi her türlü tehlikeden korunacak, hatta cin ve peri alemine de hükmedebilecektir. Mühürle yüreklenen Daniş Celebi evden çıkarak iki macera yaşar. Kendisini Muhayyelat-ı Aziz Efendi hikayelerinden birinin kahramanı olarak vehmeder ve İstanbul sokaklarında dolaşırken gördüğü kadınların prenses, önünden geçtiği konakların saray olduğuna hükmederek girmek istediği bu konaklardan dayak yiyerek atılır. Bu ilk maceralar Don Kişot'un hanları şato, hancıları şatonun derebeyi, han hizmetçilerini de prensesler olarak vehmedip düştüğü benzer komik durumları çağrıştırır. Ahmet Mithat Efendi bundan sonra öykünün ana aldatmaca oyununa döner. Bu oyun, Don Quixote'de Dük ve Düşes'in Sancho ve Don Kişot'la eğlenmek için sahneledikleri oyunlara benzer. Ama unutmayalım ki, dramatik ironiye dayalı aldatmacalar orta oyunu geleneğinde de vardır. Daniş Celebi'nin semtinde Engürüsi Zade Nafiz Efendi diye bir zat oturmaktadır. Vaktini dalkavuk ve soytarılarıyla gülüp eğlenerek geçiren bu zat, Daniş Celebi'nin tuhaflıklarını duyar ve ona bir oyun oynamak ister. Daniş Celebi'yi evinde eğlenceye davet edip, yetenekli bir çengi olan evin 13 yaşındaki cariyesini ona peri kızı olarak takdim eder. Elindeki Süleyman mührüne güveni sonsuz olan Daniş Celebi, bu güzel periye hükmettiğine inanır. Diğer davetliler bu yanılgıyı destekler. Hatta bir noktada peri, kendisini ve Daniş Celebi'yi görünmez hale getirdiğini söyleyerek genç adamı kandırır ve onunla herkesin gözü önünde aşk oyunlarına girişir. Ama parti pek hoş bitmez. Peri kızının cazibesiyle başı dönen ve artık kendini her şeye muktedir sanan Daniş Celebi, gecenin sonunda periyi zorla evine götürür. Bu oyundan en karlı çıkansa peri olur. Çünkü yüksek bir fiyat ödeyip Nafiz Efendi'nin hiddetini yatıştırdıktan sonra Daniş Celebi'nin annesi Efsuncu Molla, periyi oğluyla evlendirmek zorunda kalır. Böylece Efsuncu Molla'nın gelini olarak konağa yerleşen peri, onun ölümünden sonra Daniş Celebi'nin parasını sihirle yarattığını söylediği eğlence alemlerinde aşıklarıyla harcar. Kocasından sıkıldıkça onu esrar vererek uyutur ve Daniş Celebi uyandığında onu sihir marifetiyle uzak diyarlara gönderdiğini söyleyerek kandırır. Kötü kadınlar haneyi dışarıdan çökerttiği gibi içeriden de çökertebilir. Peri, Efsuncu Molla'nın servetini eğlence alemlerinde çarçur ederek hızla tüketmeye koyulur. Gel gelelim evde Peri'nin bu oyunlarına aldanmayan biri vardır. Emektar Dadı Kalfa. Dadı Kalfa, Daniş Celebi'yi Peri'nin doğaüstü bir yaratık değil, alelade bir kadın olduğuna ve yaptıklarının cezasını çekmesi için öldürülmesi gerektiğine ikna eder. Ama Peri'nin zekice bir oyunuyla onun yerine öldürülen kendisi olur. Peri, bir yaşındaki oğlunu meczup babasına terk ederek evden kaçar. Daniş Celebi'ye gelince, o bir yandan Peri tarafından aldatılmış, terk edilmiş ve servetini yitirmiş olmanın hiddeti, bir yandan da emektar dadısını öldürmüş olmanın vicdan azabıyla ancak 11 yıl daha yaşar ve giderek aklını tümüyle yitirerek intihar eder. Çengi'nin İstanbul'da Bir Don Kişot adlı birinci bölümü burada biter ve roman bundan sonra Cervantes modelinden çok ayrı bir yönde gelişir. Çengi'nin ikinci bölümünün başlığı Aşık Peder'dir ve bir babanın kızına duyduğu patolojik tutkunun öyküsüdür. Kapılarını tüm dünyaya kapamış bir mizantrop olan Canbert Bey, tek çocuğu Meleği büyük bir kıskançlık içinde büyütmektedir. Bu bölümde Ahmet Mithat Efendi parodi tarzını terk ederek romans tarzına geçer. Melek, romansların dünya ile ilişkisi kesilmiş, hapsedilmiş prenseslerine benzer. Ama birinci kitabın tezi de yanlış terbiyenin kötü sonuçları, ihmal edilmeden sürdürülür. Çünkü Daniş Celebi nasıl yaşamın doğaüstü, abartılmış kavramsallaştırılmasıyla koşullandırılmışsa, Melek de yaşamın azaltılmış, gerçeklerden arındırılmış kavramsallaştırılmasıyla koşullandırılmıştır. Daniş Celebi nasıl ilgisiz ve duyarsız bir annenin kurbanıysa, Melek de aşırı derecede düşkün ve kıskanç bir babanın kurbanıdır. Canbert Bey, kızını tutkuyla sevmesine rağmen ona aşk ve sevgi sözcüklerini öğretmez. Kendi sevgisi ise giderek marazileşmektedir. Bir kere mülahaza ediniz ki, Kerimesi 13 yaşını geçtikten sonra hala kundağını bağrına basıyormuşçasına kucaklayarak ve bir tehassür ve iştiyak ve tehalluk-i tam ile öperek koklayarak çocuğunu kucağından ayırmamak isteyen peder her yerde her zaman bulunabilir mi? Kız 13 yaşını geçtikten sonra muhabbetin vasıl olmuş bulunduğu derece geceleri 3-5 defa kalkarak ve kızını uyandırmaktan korkarak mahaza, ateş-i tehassür ve iştiyakını itfa için yavaşça dudaklarını kızın alnına, yanaklarına, çenesine dokundurmaya icbar etmekteydi. Desenize, Canbert Bey kızına aşık bir peder idi. 51. Melek 16 yaşına geldiğinde komşu evde bir düğün olduğunu duyar ve babasına koca nedir diye sorar. Canbert Bey'in yanıtı şu olur. Koca mı? Adı batsın, yere geçsin. Koca. Kocayı soruyorsun değil mi? Dur ben sana kocanın ne olduğunu anlatayım. Koca ha? Koca denilen şey cindir, cin. Bazı kızları görür, yemek ister. Hem de parça parça parçalayıp öyle yemek ister. Gelir kızın babasına der ki, ya kızını bana verirsin yahut seni parçalayıp yerim der. Babası dahi kendisini cine yedirmemek için kızını feda eder. İşte kızını bu suretle cinin pençesine teslim etmesine, kızını kocaya vermek tabir olunur. O gün ağlamak, matem etmek lazım geldiği halde bizim komşular bayram ediyorlar. 55. Bu yanıtın patolojik içeriğini yorumlamak konumuzun dışındadır ama Ahmet Mithat Efendi sağduyulu okurlarına bildirir ki, babalar ne yaparsa yapsın kızlarının cinsel uyanışını engelleyemez. Çünkü bu açıklamadan sonra melek düşlerinde başı fesli ve dudağının üstü incecik bıyıklı cinler görmeye başlar. Bu cinler kendisini yiyecek diye korkarken onlar onu sevişmeye davet ederek şaşırtırlar. Her şeyin aşırısına karşı olan Ahmet Mithat Efendi, terbiyede de aşırılığa karşı olduğunu belirtir. Doğada eğer aşk ve muhabbet oyunları varsa, Melek Hanım olsun, Şeytan Hanım olsun, bunları fark etmekten alakonamayacaktır. O zaman, şimdi kıssadan matlubumuz olan hisseyi alalım. Taht-ı terbiyenizde bir genç kız var mı? Gözüne bir siyah perde çekerek cihanı göstermemek suretiyle terbiyesini tecviz etmeyiniz. Zira o perdeyi birazcık delmeye muktedir olur ise, cihanın şaşai sevdası gözlerini kör etmek derecesinde kamaştırır. 59. Ve sonunda kaçınılmaz olan olur. Genç bir delikanlı o perdeyi deler. Canbert Bey'in kapalı pancurlarının ötesine nüfuz eder. Melek Hanım'ı kendisine aşık ederek kaçırır. Canbert Bey bu darbeye dayanamaz ve ölür. Ama bu son onun kendi eliyle hazırladığı sondur. Dolayısıyla anlatıcının sempatisini kazanmaz. Pederi ne oldu pederi? O biçare adam. Kızının gaybubetini haber aldığı zaman aramak için hemen arkası sıra sokağa can atmadı mı? Attı. Can attı. Sokağa da çıktı. Lakin at ile, araba ile veyahut piyade olarak değil. Tabut süvar olduğu halde. 71. Çengi'nin 3. bölümü Vur Patlasın Çal Oynasın başlığını taşır. Bu bölümde varlıklı ailelerin çocukları için büyük bir tehlike oluşturan İstanbul eğlence yaşamı anlatılır. Sahnenin ortasında Çengi Sümbül adında, ilerlemiş yaşına rağmen çekiciliğinden pek bir şey yitirmemiş, ünlü bir dansöz vardır. Çevresinde ise paralarını uğruna harcayan genç ve yaşlı beyler, koruyuculuğunu üstlenmiş tulumbacılar, aşığı, kısacası İstanbul'un vur patlasın çal oynasın yaşamına kendilerini kaptırmış, sorumluluktan, çalışma hayatından uzak miras yedilerle işsiz güçsüzler toplanmıştır. Ve biliyoruz ki bu Ahmet Mithat Efendi'nin hiç onaylamadığı bir yaşam biçimidir. Grubun elebaşısı Çengi Sümbül, öylesine zeki ve fettan bir kadındır ki, her kesimden edindiği aşıklar sayesinde ipten adam kurtarmak, ipe adam vermek derecesinde mühim şeylere kadri iktidarı vardır. Ama asıl hoşlandığı şey ayak takımıyla içip eğlenmek ve bu eğlencenin bedelini zenginlere ödetmektir. Çengi Sümbül'ün hayranları arasında baş köşeyi genç ve yakışıklı Cemal Bey tutar.